Ayrım 25. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 302. Kokain tutkusunun yok ettiği ünlü karı koca. Son dönemlerde televizyon ünlüleri kokain aleminde yakalanıyor. Türklerin kokainle tanışması ne zaman, nasıl oldu? Osmanlı döneminde burundan çekilen bir tür uyuşturucu olan enfiye serbestti. Esrar içilen kahvehaneler vardı ama kokain bilinmezdi. Kokaini Türklere Bolşevik devriminden kaçan beyaz Rusların alıştırdığı iddia ediliyor. İşte beyaz Rus bir dansözün kokainle tanıştırdığı dönemin ünlü sanatçısı Ferdi Tayfur ve kendisi gibi sanatçı olan eşi Melek Kobra'nın hazin hikayesi. Yıl 1933, Gülri Sururi 3 yaşındaydı ve annesi Suzan'a ilişkin unutamadığı bir kara resim vardı hayatında. Kadıköy'de İskele ile Moda arasında dar sokaklardan birinde küçük bir ev hatırlıyorum. İlk anılarım olacak bunlar. Evde annem sarı uzun saçları çözülmüş yatakta, ben koynundayım. Karşısındaki divanda Melek teyzem, annemin evde gördüğüm tek arkadaşı o. Annem ile Melek teyzem ayaklarını havaya kaldırıp çıplak bacaklarını seyrediyorlar. Ayaklarına bakıyor, kıkır kıkır gülüyorlar. Annem beni bir öpücüklere boğuyor, bir Melek teyzemin kucağına top gibi atıyor. Ben de gülüyorum, çok seviyorum annemi, beni öpen Melek teyzeyi. İstanbulluların Yıldız Sineması'nın kapısında kuyruklar oluşturduğu Ayşe operetinde Ayşe'yi Gülri Sururi'nin annesi Suzan, Neşe'yi ise Melek teyzesi oynuyordu. Suzan ve Melek iki arkadaş değil, kardeştiler sanki. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Prima donna Suzan Lütfullah o yıl safra kesesinin patlaması sonucu hayata veda etti. Daha 23'üne yeni basmıştı. Elinden tutup tiyatroyla, dansla ve eşi Lütfullah'la Sururi tanıştırdı. Yakın arkadaşının ölümü Meleği derinden etkiledi. Günlerce kendine gelemedi. Çareyi babası devrin ünlü bestekarı Muhlis Sabahattin Ezgi buldu. Muhlis Sabahattin Ezgi o yıllarda sadece operetlere değil, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği filmlere de müzik yapmaya başlamıştı. Meleği Muhsin Ertuğrul'un yönettiği ve Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdığı Söz Bir Allah Bir filminin kadrosuna aldırdı. Melek oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekti hemen, sinemaya parıldı getirmişti. Zaten daha önceki yıllar güzellik yarışmalarına katılmıştı. Dereceye girememişti ama kuzeni Keriman Halis Bırakın Türkiye'yi dünya güzeli seçilmişti. İlk filminde başarılı olan Melek'e aynı yıl sinema oyunculuğu teklifi geldi. Yönetmen ve senarist aynıydı. Muhlis Ertuğrul ve Nazım Hikmet. Filmin adı Milyon Avcılarıydı. Ve bu film Melek'in hayatını değiştirdi. Filmin kadrosunda bulunan ve Valentino'ya benzeyen Ferdi Tayfur'a aşık oldu. Ferdi Tayfur 1904 yılında Çanakkale'de doğdu. Babası Boğazlar Komutanı Miralay Hüseyin Tayfur, annesi ise aslen Alman olup Müslümanlığı kabul etmiş Aliye Hanım'dı. Miralay Hüseyin Tayfur Osmanlı ordusunda top almak için gittiği Almanya'daki bir baloda tanışmıştı Aliye Hanım ile. Üç çocukları oldu: Hayri, Ferdi ve Adalet Cimcoz. Ferdi Tayfur askeri rüştü öğrencisiyken 1916 yılında annesinin memleketine gitti. 1924 yılına kadar Berlin'de kaldı. Parasızlık nedeniyle mühendislik öğrenimini yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü. Şark Demir Yolları'nda memur olarak işe başladı. Maceracı bir ruhu vardı, sürekli iş değiştirdi. Varna'da bir gemide tayfalık yaptı, Sofya'da dolandırıldı, İstanbul'da sinema artisti oldu ve film çekimi sırasında karşılaştığı Meleğe vuruldu. Aynı yıl evlendiler, çok mutluydular, birbirlerinden hiç kopmuyorlardı. Ferdi Tayfur eşinden ayrılmamak için kayınpederi Muhlis Sabahattin'in yazdığı bir oyunla oyuncu olarak turneye bile çıktı. İstanbul davetlerinin vazgeçilmez iki siması oldular. Gösterişli bir hayatları vardı. Kız kardeşi Adalet Cimcoz'la onlardan bir yıl önce dönemin ünlü avukatı Mehmet Ali Cimcoz'la evlenmişti. İki çift çok eğleniyorlardı. Ama bazen Ferdi Tayfur çok enerjik oluyordu. Uyumuyordu, yemek yemiyordu, içki içiyor ama sarhoş olmuyordu. Bir süre sonra aynı durumlar Melek'te de görülmeye başladı. Mesele anlaşıldı. Ferdi Tayfur evlenmeden önce beyaz Rus bir dansöz kadın sayesinde kokainle tanışmıştı. Ve zamanda eşi Meleği de bu yalancı dünyaya çekmişti. Karı koca kokain mandılar. İlginçtir, bugün film ve dizi sektöründe parasını peşin alanlar sadece dublaj sanatçılarıdır. Bir gün merak ettim, sordum, neden dublaj sanatçıları paralarını peşin alıyorlar? Öğrendim, 1930'lu yıllarda yabancı filmleri Mahmut Moral yönetimindeki Darül Bedai, yani İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları seslendiriyordu. Zamanla sanatçıların konuşmaları doğal gelmemeye başladı. Dublaj yönetimi o dönemde İpekçilerin İpek filmiyle yakın ilişkide olan Nazım Hikmet'e görev verdi. Türk dublaj sanatının Rönesansını başlatan Nazım Hikmet'in bir şartı vardı. Dublaj yapanlar paralarını peşin alacak. Nazım Hikmet yasası bugün hala geçerlidir. Nazım Hikmet çeşitli meslekten kişileri dublaj sanatçısı yaptı. Bunlardan ikisi de Ferdi Tayfur ve eşi Melek'ti. Evde hep dublajdan söz ediyorlardı. İlginç ses tonu ve kendine özgü vurgularıyla Ferdi Tayfur kısa sürede dublaj kralı oldu. Melek'in ilk dublaj yaptığı film Doktor Moro'nun Adası'ydı. İkinci filmi King Kong'tu. Fay Frey'i seslendirecekti. Hastalandı. Ferdi Tayfur Toprak Mahsulleri ofisinde mütercim olarak çalışan kız kardeşi Adalet Cimcoz'u önerdi. Ve bu rastlantı Türk sinemasının en usta dublaj sanatçılarından birinin doğmasına neden oldu. Melek ve Ferdi Tayfur çok çalışıyorlardı. Işıksız loş odalarda sabah 9'da başlayıp akşam saatlerine kadar süren dublaj onları çok yoruyordu. Canlılığı ve neşeyi sadece kokainde buluyorlardı. Kokainin dozajı her geçen gün artıyordu. Bazen iş yapamaz hale geliyorlardı. Aldatıcı ve alçaltıcı bir hayata koşar adım gidiyorlardı. Adalet Cimcoz bu işe el koydu. Ama ne yaparsa yapsın ikisini de kurtaramadı. Öyle ki bazen kendine gelsin diye ağabeyini arkadaşlarıyla tophaneye gönderiyordu. Buradaki izbe yerlerde bakır kaplara konmuş kokainin bir nefesi 25 kuruştu. Sadece köhnemiş yerlerde değil, Beyoğlu'ndaki Petrograd Pastanesi'nin üst katının küçük iki odasında kokain alemleri yapılıyordu. Kokain İstanbul'a yayılıyordu. Kokaine para yetmiyordu. Aşık çiftin arasına uyuşturucu parası girdi ve bir de bu hayatın getirdiği yasak ilişkiler. Meleğin şekerci Hacı Bekir'le yakınlığı Ferdi Tayfur'u çıldırttı. Her gün kavga ediyorlardı, boşandılar. Ayrı evlerde, ayrı odalarda uyuşturucu kullanmaya devam ettiler. Yetenekleri körelmekteydi, sinema teklifleri de seyrekleşmişti. Melek babasının Ozan Operetinde görev aldı. Sonra Darül Bedai kadrosuna alındı. 20 Mart 1937'de sahnede Kral Lear'ın kızı Regan rolünü oynarken ağzından kan geldi. Verem'di. Uyuşturucu vücudunu yok etmişti. 6 Aralık 1939'da hayata gözlerini kapattı. Laurel ve Hardy'yi tek başına özgün sesiyle seslendiren Ferdi Tayfur zamanla eroine de bulaştı. Onun da ömrü uzun olmadı. Uyuşturucu tedavisi gördüğü Bakırköy'de 21 Mart 1958'de yaşama veda etti. Bakırköy'de uyuşturucudan ölen tek sanatçı Ferdi Tayfur değildi. İkinci vaka, Afife Jale, Selahattin Pınar. Eroinin bağımlılığı Afife Jale, Selahattin Pınar evliliğini nasıl yok etti? Ünlü bestekar Selahattin Pınar'ın büyük aşk yaşadığı eşi, sahnelere çıkan ilk Türk sanatçı Afife Jale için bestelediği bu şarkının trajik hikayesi. İkisi de 1902 İstanbul doğumluydu. İkisi de ailelerinin karşı çıkmalarına rağmen evlerini terk edip yaşam biçimi, kurtuluş alanı olarak gördükleri sanatı seçtiler. Afife İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okuyordu. Osmanlılarda Türk ve Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaktı. O yine de 1918 yılında Jale adıyla Darül Bedai'ye başvurdu. Kabul edildi. Ailesi bunu duyunca sert tepki gösterdi. Babası kızına fahişe mi olacaksın diye bağırınca evi terk etti. Afife Jale Darül Bedai'de stajyer oyuncu kadrosuna alındı. Yeniden doğmuştu. Anne babası kulis ve sahneydi. 1919'da Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda Emel rolünü oynayacak Eliza Binemecia'nın Paris'e gitmesiyle şansona güldü. Böylelikle Afife Jale Kadıköy'deki Apollon sinemasında sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını oldu. Ancak bir Türk kızının sahneye çıkması ortalığı ayağa kaldırdı. Afife Jale hep direndi ama Darül Bedai yöneticileri onu tiyatronun kadrosundan çıkarmak zorunda kaldı. Tiyatrosuz kalması Afife Jale'yi sarstı. Kaçışı haplarda ve uyuşturucuda aramaya başladı. Hap esrar zamanla yerini eroine bıraktı. Bu arada sahneye çıkmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Adını değiştirdi. Çeşitli kumpanyalarla Anadolu'ya gitti. Karşısına zorluklar çıkarıldı. Kurtuluşu hep uyuşturucuda aradı. 1923'ten sonra Türk kadınları Atatürk'ün emriyle sahneye çıkmaya başladı. Afife Jale mutluydu. Artık kötü günlerin geride kaldığını düşünüyordu. Ama o uyuşturucuyu bırakmak istiyor, bu kez uyuşturucu onu bırakmıyordu. Sağlığı bozuldu, sahnede ayakta duramıyordu. Tiyatroya veda etmek zorunda kaldı. İşte o zor günlerinde Kuş Dili Çayırı'nda Hafız Burhan'ın konserinde sanatçıya tamburuyla eşlik eden Selahattin Pınar'la karşılaştı. Selahattin babası Denizli milletvekili Sadık Bey'in iyi bir öğrenim görmesi için gönderdiği İtalyan Ticaret Okulu'nu yarıda bırakmıştı. 12 yaşında ut, 17 yaşında tambur çalmayı öğrenmişti. Babasının sürekli "benim oğlum çalgıcı olacak" şeklindeki aşağılamalarına dayanamayıp bir gün "hayır, sanatkar olacak" deyince evde kavga çıkmış ve babasının üzerine yürümesi sonucu evi terk etmişti. Yeni evi daha sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti adını alacak olan Darül Feyzi Musiki'ydi. Annesi babası artık musikiydi. Musiki üstadlarından dersler aldı, bestekar oldu. Ünlü sanatçıların kadrolarında yer almaya başladı. Afife Jale, Türk müziğinin aristokratı Selahattin Pınar'ın naifliğinden, kibarlığından, temiz giyiminden, güzel ve esprili konuşmasından etkilendi. Duyguları karşılıksız değildi. Evlendiler. Fatih Camii'nin karşısındaki bir apartman dairesine yerleştiler. 27 yaşındaydılar ama çocuk gibiydiler. Evde saklambaç oynuyorlardı. Ut, tambur tınısı, şarkılar, şiirler evlerinden hiç eksik olmuyordu. Fakat mutluluk kısa sürdü. Çünkü Afife Jale bazen odasına kapanıyor, saatlerce çıkmıyordu. Selahattin Pınar bir gün kapının anahtar deliğinden içeriye baktı. Afife Jale koluna eroin şırınga ediyordu. Uyuşturucu bulmak için bir eczacıyla da ilişki kurmuştu. Selahattin Pınar karısına aşıktı. Her tutkulu insan gibi kendini aldattı. Afife Jale'yi kurtarmak isterken uyuşturucu bataklığına saplandı. Afife Jale eşinin daha kötü bir hale gelmemesi için ona yalvardı. "Ne olur boşa beni, terk et beni." Selahattin Pınar hiç yanaşmadı ayrılığa. Afife Jale hep zorladı ve 1935'te boşandılar. Selahattin Pınar aşkını hiç unutamadı. Karşılıksız aşkı ve ayrılık acısını anlatan unutulmaz bestelerini bu dönemde yaptı. "Nereden sevdim o zalim kadını? Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek." Korkusuz kadın Afife Jale sokaklarda beş parasız intihar etmek ister gibi yaşadı. Darül Bedai'deki dostlarının yardımıyla Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. 1941 yılının 24 Temmuz günü öldü. Cenazesinde 4 kişi vardı. Onlar da tabutu taşımak için gelmişlerdi. Zamanla mezar yeri bile kayboldu. Ama o silinmedi, efsane oldu. Artık biliniyor ki o Türk kadınının sahneye çıkması için kendi hayatını feda etmişti. Selahattin Pınar Afife Jale'nin ölümüyle yıkıldı. Daha da içine kapandı, ardı ardına besteler yaptı. "Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım." 6 Şubat 1960'ta Todori'nin meyhanesinde ölene kadar Afife Jale'yi unutamadı. Sanatçı özel insandır ve ancak sanatsal üretimiyle değerlendirilmelidir. Özel hayatlarında hangi sanatçı bizden farklı olabilir ki? Eşlerinin gözünden ünlü edebiyatçıların ev halleri. Serbest Sami Uysal 1954 yılında Cumhuriyet Gazetesi için ünlü edebiyatçıların tek tek kapılarını çaldı ve onların eşleriyle anket yaptı. Eşleri tanınmış edebiyatçılara bakın nasıl anlatıyor. Hadiye Güntekin, Reşat Nuri Güntekin'in eşi. "Kocam öğretmenimdi." "Reşat Nuri Bey'i evlenmeden önce mi tanıyordunuz?" "Evet, Erenköy Kız Lisesi'nde hocamdı." "İlk gördüğünüzde üzerinize tesiri ne oldu?"
"Kendisini zeki, zarif bir insan buldum."
"Bu izdivaçta aşk mı, anlaşma mı başrol oynadı?"
"Herhalde his."
"Eşiniz ne zaman yazar?"
"Gece 12'den sonra başlar, bazen 4'e 5'e kadar sürer."
"Çalışırken bir şey içer mi?"
"Evet, sigara ve kahve."
"Batıl itikatları var mıdır?"
"Zerre kadar."
"Bilhassa hoşlandığı şey?"
"Sükunet."
"En beğendiğiniz tarafı?"
"O kadar çok ki, bir defa karakterine hayranım, sonra zeki ve insan."
"Beğenmediğiniz tarafı var mı?"
"Eğlenmekten hoşlanmayışı."
"Eşiniz çok duygusal mıdır?"
"Evet."
"Evde elinden ne iş gelir?"
"Eve ait ufak tefek marangozluk işleri, elektrik tamiri filan gibi şeylere eli yatkındır. Canı istediği zaman çok güzel spesiyal yemekler yapar."
Azize Çamlıbel, Faruk Nafiz Çamlıbel'in eşi. Vapur seyahatini çok sever. Ne zaman evlendiniz?
1931'de ikimiz de Ankara Lisesi'nde öğretmendik.
Eşiniz ne zaman yazar?
Kahvaltı etmeden sabahtan öğleye kadar çalışır.
Çalışırken alışkanlıkları?
Çok sigara içer, konuşmak istemez, bir şey sorulursa kızar.
Ne gibi hususiyetleri vardır?
Gezmeyi, bilhassa vapur seyahatini sever, kır kahvelerinden de hoşlanır ve iyi yapılmış yemeği sever.
Gece eğlenceleri?
Hayır, mecbur olmadıkça öyle yerlere gitmeyiz.
Ev işlerinde size yardım eder mi?
Daha şu gaz sobasını bile yakmayı bilmez.
Kızdığınız tarafı?
Sigara içmesi.
Leman Ataç, Nurullah Ataç'ın eşi. Kumar oynamasına kızarım. Nurullah Ataç, siz sormadan ben söyleyeyim. Evde içki içmeme kızarlar.
Leman Ataç, kumar oynamana da kızarız. Ayrıca sık sık saatimle bu kadar alakadar olmayın. Bıktım usandım sizden diye bağırır.
Ne zaman evlendiniz Leman Hanım?
28 sene oluyor, 1926.
Nurullah Ataç köşesinden bağırır. Leman yengemin ablasının kızıdır.
Leman Hanım, eşiniz en çok neyi sever?
Kavgayı.
Nurullah Ataç gülerek söze karışır. Ben aksi kanaatteyim, asıl bizim hanım sever kavgayı.
Leman Hanım, eşinizin batıl inançları var mıdır?
Ah, sadece gavurum der gezer.
Nurullah Ataç, gavur değil, dinsizim.
Leman Hanım, eşinizin hoşlandığı şeyler?
Sofrasının çok kalabalık olmasını ister.
Hoşlanmadığı şey?
Temizlik.
Nurullah Ataç, doğru, evlenmeden önce hiç yıkanmazdım. Şimdi 6 ayda bir yıkanıyorum.
Eşiniz ev işlerinde size yardım eder mi?
Ne gezer?
Çalışırken ne yapar?
Bol kahve içer.
Çalışırken en sevdiği şey?
Yatakta makineyle yazı yazmak.
Nuriye Öğütçü, Orhan Kemal'in eşi. Eşimin kadınlara fazla bakmasını sevmem.
Ne zaman evlendiniz?
1937. İkimiz de iplik fabrikasında çalışıyorduk.
Eşinizin yazarken hususiyetleri nedir?
Daldığı zaman dünya yıkılsa umurunda olmaz. Çok sinirli olur. Zaman zaman gece 2'de kalkıp çalışır. Bazen sabahtan akşama yazı yazdığı olur.
Çalışırken bir şeyler içer mi?
Çayı kahveyi çok sever. Çalışırken yarım saat arayla kahve pişirip getiririm. Sonra yanında sigara bol olacak.
Eşiniz nelere sinirlenir?
Bütün bayağılıklara, olduğundan fazla görünmeye, aşırı derecede boyanmaya, gece eve geç gelince kızılmaya, nereye gidip geldiğinin sorulmasına, radyoda Alaturka şarkının lüzumundan fazla çalınmasına.
En beğendiğiniz tarafı?
Ailece çok sıkıntı çektik fakat bizim ekmeğimizden kesip hiçbir zaman içkiye para vermedi. Yazdığından mutlu olunca, neşeli olunca top oynar, beni de kaleye diker. Fakat ne cam kalır ne çerçeve, ama ben bu halinden çok memnun olurum.
Hoşunuza gitmeyen tarafı?
Birdenbire kızması, eve geç dönmesi, kadınlara fazla bakması.
Eşinizin elinden başka iş gelir mi?
Hayır, gelmez.
Orhan Kemal, niye? İyi salata yaparım.
Nuriye Hanım, aman aman, bir salata yapacağım diye mutfakta ne temiz tabak ne de bıçak bırakır.
Sabiha Rıfat, Oktay Rıfat'ın eşi. Evin koltuk sandalyelerini eşim yaptı.
Eşinizle nasıl tanıştınız?
Ankara'da Karadeniz Yüzme Havuzu'nda tanıştık.
Evlendikten sonra değişen huyları oldu mu?
Ufak tefek, mesela eskiden çayı sevmezdi, çaya alıştı.
Değişmeyen huyları?
Rakı, rakıdan kesemedim.
Batıl itikatları var mı?
Hayır.
Oktay Rıfat, elhamdülillah dindar değilim, Allah'a inanmam. Sabiha Hanım, eşiniz en çok neyi sever?
Şimdi en çok içkiyi seviyor. Akşam ufak bir tepsi içine meze hazırlatıp 2-3 kadeh içmeye bayılır. Dostları sohbeti sever. Sinemaya filan gitmez.
Evde size yardım eder mi?
Hayli marifetlidir. Evvela iyi marangozdur. Misafir odasındaki masa, koltuk ve sandalyeleri eşim yapmıştır. Sonra birinci derecedeki aşçı kadar mükemmel yemek pişirir. Musluk tamir eder, soba kurar.
General Aziz Zorlu Tuna, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın eşi, namaz kılar. Eşinizle hayatınızı ne zaman birleştirdiniz paşam?
1926'da birbirimizi görmeden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle evlendik.
Paşam, eşiniz ne zaman yazı yazar?
Her zaman, bazen benimle konuşur, sizinle konuşur, bir taraftan da şiir yazar. Yemek yaparken bile şiir yazdığı olur.
Halide Nusret, ya yemek yakarken yazdıkları, bazen öyle dalarım ki hiçbir şeyin farkına varmam.
Eşinizin yazı yazarken özelliği paşam,
yanında daima 8-10 tane yontulmuş kurşun kalem olacak.
Paşam, evde eşinizin elinden ne iş gelir?
Güzel yemek yapar, sonra 5 vakit namaz kılar.
Münire Dranas, Ahmet Muhip Dranas'ın eşi. Çıplak ayakla dolaşır.
Eşinizle ne zaman evlendiniz?
1940 yılında çocuk esirgeme kurumunda teyzemle birlikte çalışıyorlardı.
Ne zaman yazı yazar?
Ekseriye gece çalışır, bazen zamanı unutup sabaha kadar yazlı olur.
Çalışırken neler içer?
Çok sigara içer ve biraz da kahve.
Alkol?
Çalışırken alkol kullanmaz.
Eşiniz kolay şiir yazar mı?
Önce şiirlerini kolaylıkla yazar ama sonra uzun müddet üstünde uğraşır.
Batıl itikatları var mıdır?
Benim gibi elimden makas almaz, sonra pazartesiyi uğurlu sayar.
Nelerden hoşlanır?
Sükuneti sever, çok sinirlidir. Sonra Alaturka şarkı okunurken radyonun fazla açılmasına sinirlenir.
Evde marifetleri var mı?
Yemek yapar, son zamanlarda başladı. Ama yaptığı yemekler bildiğimiz cinsten değil, kendi icatları.
Başka hususiyetleri?
Kediyi çok sever, sonra evde çıplak ayakla dolaşmaktan zevk alır.
Gençler nasıl evlenmelidir? Görücülük mü, görüşücülük mü?
Kadın dergisi Süs 3. sayısında 30 Haziran 1923 dönemin ünlülerine şu soruyu yöneltiyor. Gençler eski usulde görücü usulü ile mi, yoksa ailelerinin izniyle tanışarak mı evlenmelidirler? Sakın karıştırmayın, görüşücülük bugün anladığımız anlamda flört değildi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, tabii görüşmeyle, fakat resmi, sathi değil, tam, uzun ve samimi bir görüşmeyle.
Reşat Nuri Güntekin, parklarda, mesirelerde, fazla tenha mahallelerde olmamak ve ahbaplığı ileri götürmemek şartıyla görüşücülüğe taraftarım.
Hüseyin Cahit Yalçın, neticesi evlenmeye çıkacak olduktan sonra hepsi bir, hangi tarihle evlenirsek evlenelim, emin olunuz ki ceryan-ı vakıa değişmeyecektir.
Falih Rıfkı Atay, zannederim ki bu suali sormak için tam 15 sene geciktiniz. Görücülük harem efsanelerine karıştı.
Fazıl Ahmet Aykaç, hiçbir suretine taraftar değilim azizim.
Hamdullah Supi Tanrıöver, evleneceklerin kendi gözleri mütemmiz güzelliği, farkı, şekli diğer gözlerden daha iyi fark eder.
Mahmut Esat Bozkurt, görücülükle de olsa, görüşücülükle de olsa işin sonu mutlak hırgür olmayacak mı? Benden paso.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, görüşe görüşe olduğu halde tam 10 sene dayak yedim. Ya görücülükle olsaydı acaba şimdi ne yapardım ve kim bilir neredeydim?
Şükufe Nihal, İptidai terbiyemiz kat'i bir vahdet ve inzibat altına alınmadıkça ne görücülük ne de görüşücülükle.
Ünlü yazarların bilinmeyen yönleri. Bu anket edebiyatımızın 5 önemli ismiyle: Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Siret'le Osmanlı döneminin en önemli edebiyat dergisi Servet-i Fünun'da 5 Aralık 1899'da yapılmıştır.
Halit Ziya, bir erkekle tercih ettiğiniz meziyet insaf, bir kadında tercih ettiğiniz meziyet rikkat, incelik. Başlıca kusurunuz kusurlarımı görmemek, tercih ettiğiniz meşgale bacakları uzatıp sigara içmek. Yaşamak istediğiniz yer Kudüs, sevdiğiniz şairler İsmail Sefa değil, sevdiğiniz ressamlar anlamam, sevdiğiniz bestekarlar Verdi, tercih ettiğiniz yiyecek içecek iyi su, sevdiğiniz kahramanlar Muhammed. En çok nefret ettiğiniz yalan, nasıl ölmek istersiniz rüya görürken.
Hüseyin Cahit, bir erkekte tercih ettiğiniz meziyet sebat, bir kadında tercih ettiğiniz meziyet muhabbeti aile. Başlıca kusurunuz teseyyüp yani üşengeç. Tercih ettiğiniz meşgale tahayyül yani hayal. Yaşamak istediğiniz yer Ayas Stefanos yani bugün Yeşilköy. Sevdiğiniz şairler anladıklarım, sevdiğiniz ressamlar bilmem, sevdiğiniz bestekarlar bilmem. Tercih ettiğiniz yiyecek içecek Çamlıca su, sevdiğiniz kahramanlar Brutus. En çok nefret ettiğiniz saygısız adamlar. Nasıl ölmek istersiniz? Fücceten yani ansızın.
Mehmet Rauf, bir erkekle tercih ettiğiniz meziyet doğruluk, sağlam kalp.
Bir kadında tercih ettiğiniz meziyet valideminkiler. Başlıca kusurunuz bulamadım. Tercih ettiğiniz meşgale okumak, düşünmek. Yaşamak istediğiniz yer seviştiklerimin yanında. Sevdiğiniz şairler bulsam. Sevdiğiniz ressamlar daha tercih etmedim. Sevdiğiniz bestekarlar keza.
Tercih ettiğiniz yiyecek içecek ızgara et Tatar böreği. Sevdiğiniz kahramanlar kendim. En çok nefret ettiğiniz riya iki yüzlülük. Nasıl ölmek istersiniz severken? Hüseyin Siret. Bir erkekte tercih ettiğiniz meziyet metaneti kalp. Bir kadında tercih ettiğiniz meziyet sükunet. Başlıca kusurunuz düşünmeden söylemek. Tercih ettiğiniz meşgale mütalaa okumak. Yaşamak istediğiniz yer büyük ada. Sevdiğiniz şairler hissedip yazamayanlar. Sevdiğiniz ressamlar bilmediğim şey. Sevdiğiniz bestekarlar bu dahi. Tercih ettiğiniz yiyecek içecek su-i hazma yani hazımsızlığa sebep olanlar. Sevdiğiniz kahramanlar Nemide yani Halit Ziya'nın roman kahramanı. En çok nefret ettiğiniz hıyanet. Nasıl ölmek istersiniz? Bu hastalıktan değil. Tevfik Fikret. Bir erkekte tercih ettiğiniz meziyet aşkı aile. Bir kadında tercih ettiğiniz meziyet mihribanlık yani şefkatli olmak. Başlıca kusurunuz kimseyi beğenmemek. Tercih ettiğiniz meşgale hülya kurmak. Yaşamak istediğiniz yer burası değil. Sevdiğiniz şairler, şairler hiç, şiirler hep. Sevdiğiniz ressamlar, tabiat. Sevdiğiniz bestekarlar, bülbül. Tercih ettiğiniz yiyecek içecek şu an yediklerim. Sevdiğiniz kahramanlar, benim gibiler. En çok nefret ettiğiniz bayağılık. Nasıl ölmek istersiniz? Resim yaparken.
25. Ayrımın sonu, sayfa 314.